Ayrım 13. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever, sayfa 191. 1. Körfez Savaşı. Türk ordusu hizadan çıktı. ABD'nin Orta Doğu'ya yerleşmesinde ilk adım olan 1. Körfez Savaşı, bölgede ve ülkemizde önemli değişikliklere yol açtı. ABD 1990'dan sonra komşumuz Irak'ı bölmeye başladı. 36. Eylem'in kuzeyini denetim altına alarak burada kukla bir devlet, İkinci İsrail oluşturmaya girişti. Böylece Türkiye'yi bölme tehdidi somut bir hal alıyordu. Aslında ABD'nin planı bölgemizde 3 İsrail oluşturmayı hedefliyordu. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Körfez Savaşı'nın hemen öncesinde 13 Ocak günü Çankaya'ya Başkan Bush'un 3 İsrail planını getirdi. ABD savaş sonrası Orta Doğu'da Türkiye'ye ve onun himayesinde kurulacak Kürdistan'a 2. ve 3. İsrail yollarını veriyordu. New York Times'ın ünlü köşe yazarı William Safir, 1 Kasım 1990 günlü yazısında sınırların yeniden çizileceğini bildiriyordu. Kürt sorununa ilişkin ABD planları konusunda kulağı delik olan yazar, petrol yataklarının kimler arasında bölüşüleceğini de yazıyordu. Bağımsız Kürdistan, bize destek çıkan Türkiye, Özgür Irak ve fedakarlıkta bulunan diğer ülkeler, Musul, Kerkük'te Türkiye'nin hakları oluyordu. Cumhuriyet, 3 Kasım 1990, Ufuk Güldemir'in haberi. Baker Türkiye'ye Kürdistan konusunda bir garanti de veriyordu. Bu Kürdistan Türkiye'nin himayesinde olacaktı. Garantörlük lider ülke Türkiye'ye bırakılacaktı. Baker Özal'a savaş sonrasında Irak'ta bir federasyon kurulacağını anlattı. Bu federasyon Araplar, Kürtler ve Türkmenlerden oluşuyordu. ABD ve İngiltere bu plan üzerine anlaşmışlardı. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmayacağı konusunda güvence veriyorlardı. Bush da telefonda Özal'a, Baker size ABD'nin ve diğer dostlarımızın garantisini vermeye geldi, diyordu. Saddam rejimi yıkılınca, Kuzey Irak'ta bir boşluk doğacaktı. İşte bu boşluğu, Batı'nın hürriyet sistemi doldurmalıydı. Baas rejiminin yıkılması durumunda, İran, kendisinin denetleneceği bir İslam devleti kurulmasını istiyordu. Irak'ın çökertildiği koşullarda Kuzey Irak, silahlı Kürt örgütlerinin denetimine geçecekti. Türkiye bunu önlemek için de Kuzey Irak'ın denetimini ele geçirmeliydi. Aksi halde bağımsız Kürdistan'ın kurulması kaçınılmazdı. Türkiye, boşluğun İran tarafından doldurulmasına set çekmek için de bu Kürt örgütleriyle iyi ilişkiler geliştirmeliydi. James Baker, Özal'la görüşmesinde oldukça iyimser bir tablo çizdi. Müttefiklerin hava harekatı, Irak'ı bir cehenneme çevirecek ve kara harekatının işini kolaylaştıracaktı. Bu nedenle Kuzey Irak'ta açılacak ikinci cephenin Türkiye'ye faturası o kadar büyük olmayacaktı. İncirliğin kullanılması ABD için cepte keklikti. Baker bu nedenle ikna çabasının özellikle ABD birliklerinin Güneydoğu'da konuşlandırılması ve Türk ordusunun da ikinci cephede savaşa sokulması üzerinde yoğunlaştırdı. Özal, efendilerine bu konuda söz veriyordu. Baker'ın getirdiği planda bir Kürdistan vardı ama bu Kürdistan'ın Türkiye ile ilişkisi tartışmaya açık bırakılıyordu. Irak Federasyonu'nun bir üyesi mi, Türkiye Federasyonu'nun parçası mı, yoksa Türkiye himayesinde bağımsız bir Kürdistan mı? Bu sorunun cevabını bir bakıma Türkiye'nin tavrı belirleyecekti. ABD 2 Ağustos 1990'da Irak'ın Kuveyt işgalinden sonra askerlerini Suudi Arabistan sınırına yığmış, adım adım Irak saldırısına hazırlanıyordu. James Baker'ın gelişiyle somutlaşan 3 İsrail planının gereği olarak, TSK'nın Irak'ın kuzeyini denetim altına alma zorlaması bu tarihten itibaren yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Turgut Özal, bir koyup üç alma sloganıyla TSK'nın bir an önce Kuzey Irak'a müdahale etmesini istiyordu. 1. Körfez Savaşı ve ABD'nin Kuzey Irak'ta dayatması Özal'ın çok yıprandığı bir dönemde gündeme gelmişti. Senaryonun bu dayatmayı uygulayacak TSK'nın iradesine rağmen gerçekleşmesi olanaksızdı. Özal'ın da TSK'ya uygulatacak gücü yoktu. TSK bu operasyonun Türkiye'nin bölünmesine kadar uzanacak bir sürece yol açacağını saptıyordu. ABD'ye dayatması ve Özal'ın talimatları uygulanmadı. 3 Aralık 1990'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torum da istifa etti. Yerine Orgeneral Doğan Güreş atandı. Özal'ın daha sonraki uygulatma zorlamaları da yeni istifalarla yanıtlandı. Yüzyıl dergisi son 2 haftada 5 general istifa etti başlıklı haberinde ordunun tavrını şöyle anlatıyordu. Orduda Körfez kriziyle başlayan kaynama devam ediyor. Torumtay açılışı yaptı. Uzmanlara göre ordu tavır koyuyor. Bakanlar Kurulu Körfez Savaşı nedeniyle emeklilik için başvuran subayların istemlerini kabul etmedi. Aksilik bu ya, Son haftalarda yüksek rütbeli subayların emeklilik istemesi basında sık sık yer almaya başladı. Önce iki tümgeneralin sağlık nedenleriyle emeklilik istedikleri yazıldı. 65. Tümen Komutanı Tümgeneral Hüseyin Sezgin ile 51. Tümen Komutanı Tümgeneral Mete İlter. Tümgenerallerin arkasından 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Aydın İlter'in istifası bomba gibi patladı. Yüzyıl baskıya girerken 2. Ordu'da görev yapan iki Tuğgeneral'in daha emekliliklerini istedikleri haberi geldi. İki Tuğgeneral'in de dilekçeleri işleme konulmamıştı. Yüzyıl 10 Şubat 1991 sayfa 16. Özal ve ABD 12 Eylül'den çıkış sürecinde Türk ordusuyla ikinci kez karşı karşıya geliyordu. Birinci karşılaşma 12 Eylül rejiminin daha güçlü olduğu 1986'daydı ve iki Necdet operasyonunun mimarı Özal'ın üstünlüğüyle son bulmuştu. Bu kez Özal'ın Necip operasyonu yapacak gücü yoktu. TSK'nın eylemine boyun eğdi. Kuzey Irak operasyonu suya düştü. Bu olay basit bir kapışma değil, ABD ve TSK'nın stratejik ayrılığının başlangıcı, yani bir yol ayrımı oluyordu. ABD'nin Milli Devleti Tasfiye Programı aynı zamanda Milli Devletin direnişine yol açmıştı. Bundan sonraki süreçte ABD ve işbirlikçilerinin bölgeyi ve Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen dayatmaları karşısında Türkiye'nin milli kuvvetleriyle silahlı kuvvetlerini bulacaktı. Pentagon'a bağlı merkezler bu durumu Türk ordusu hizadan çıktı şeklinde değerlendiriyordu. ABD'nin ve Özal'ın talimatının uygulanmamasında yine Türkiye'nin devrimci formülü başrolü oynadı. Millet ordu beraberliği. 1989'da 12 Eylül'ün yoksullaştırdığı işçi ve memurların bahar eylemleriyle başlayan halk hareketi daha sonra özelleştirmeye karşı mücadele şeklinde yükseldi. 30 Ocak 1991'deki bir günlük genel grevle ertesi gün başlayan maden işçilerinin Zonguldak-Ankara yürüyüşünün bir önemli talebi savaşa hayırdı. Öte yandan muhalefet partileri İncirlik nedeniyle Türkiye'nin saldırgan duruma girdiğini söyleyecek kadar sert çıkışlar yapıyorlardı. Böylece milli birlik ve beraberliği Özal-Baker anlaşması değil, ordu, millet ve İP ile birlikte SHP ve DYP'nin oluşturduğu savaş karşıtı blok belirliyordu. Kısa bir süre sonra Özal, Irak saldırmadıkça savaşa girmeyeceğiz açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Zaten ABD'nin Körfez saldırısından sonra İslamcı akımlar içinde de derin kriz oluşmuştu. Yıllardır ABD çizgisinde tutunmaya çalışan İslamcı akımlar bile Irak'ın işgaline tavır alıyorlardı. Turgut ve Korkut Özal aynı gün Amerika'ya uçtular. Konu Körfez krizi ve Türkiye'ydi. Toplantılar 15-20 kişiyle birlikte yapıldı. Ekibi böylesi toplantılar yapmaya zorlayan Körfez krizi nedeniyle Refah Partisi dahil Türkiye İslamcılarının büyük bir kesiminin anti-Amerikancı kesilmeleriydi. Yanıt aranan en önemli soru şuydu. Büyük sermayeye göbeğinden bağlı İslamcılar kendi meşruiyetini ve İslamcılıklarını tabanına ve halka Amerika'yı üzmeden nasıl anlatacaklar? Toplantı mekanı Eymen Topbaş'ın evi. Müdavimler Eymen Topbaş, Korkut Özal, Mustafa Kalaycı, Esat Coşan, Ahmet Vanlı, Fethullah Gülen, Salih Özcan ve ANAP'la Suudi Arabistan'a yakın değişik isimler. Ekip ayrıca Türkiye ve Zaman Gazetesi yönetici ve yazarlarıyla da görüştü. Körfez krizi Türkiye İslamcılarını üçe böldü. Sermaye ve Amerikan yandaşları, Irak'a sıcak bakan İran yandışı, radikaller ve ortadakiler, Korkut Özal, Nakşileri ikna etmesi için en büyük Nakşibendi Şeyhi Esat Coşan'a bu toplantılarda baskı yapıyor. Çünkü yılların Suudicisi Coşan dergisi, İslam'da Amerika, İngiltere ve Batı'ya varyansın edilmesine izin verdi. Esat Coşan'ın derdi başka. Refah Partisi ile arası açık. Yeni bir oluşuma gidecek kadar güçlü hissetmiyor kendini. Müritlerinin bir kısmı Refah'ta, bir kısmı da ANAP'ta. İstanbul toplantılarında yaşanan ikna süreçlerinde o da ANAP'ta Korkut Özal kanalıyla ağırlık olma yolları arıyor. Proje tutmazsa biliyor ki Amerikancı İslam kitle tabanını ve meşruiyetini geniş oranda yitirecek. Suudiler, Esat Coşan'la Erbakan'ın temsilcisi Lütfü Doğan'ı Mekke'de buluşturdu. İki taraf, rabıta temsilcisinin önünde Türkiye'de olup bitenleri ve Erbakan-Nakşibendi çekişmesini tartıştılar. Suudiler, Erbakan'ı ve Refah Partisi'ni ulemayı dinlememekle suçladı. Yüzyıl, 30 Eylül 1990. Bundan böyle Amerika'nın derin devletini Türkiye Milli Devleti'nin beyninde tutmak ve operasyon merkezini TSK'da bulundurmak olanaksızdı. Gladio'nun operasyon merkezi emniyete taşındı. Şöyle de söylenebilir. 1970'li yıllardan beri emniyette üstlenmiş ve 80'li yılların ikinci yarısında yeniden örgütlenerek konumunu güçlendirmiş olan birim artık Gladio'nun operasyon merkezi oluyordu. Zaten kontrgerilla işlevi bir süredir bu birim tarafından yerine getiriliyordu. Son cinayetlerin, özellikle Güneydoğu'daki tertiplerin, emniyetteki birimin denetlediği örgütlerce gerçekleştirilmesi rastlantı değildi. Küresel Gladio ve onun Türkiye Şubesi'nin müdürü Özal, emniyetteki tarikatçı yapılanmayı böyle dönemler için hazır tutuyorlardı. Böylece 1. Körfez Savaşı sonucunda bugünkü emniyet istihbarat dairesi kaynaklı tertiplere kadar uzanan yeni bir kontrgerilla süreci başlıyordu. ÖHD, 1991 Eylül'ünde adını Özel Kuvvetler Komutanlığı, ÖKK olarak değiştirdi ve CIA'nin denetiminden çıkartıldı. Genelkurmay'ın komutası altına alınarak Türkiye'nin milli savunma ihtiyacının emrine sokuldu. Tugay seviyesinden tümene yükseltildi. Böylece 90'lı yılların başından itibaren iki programın Türkiye'ye damgasını vurduğunu tanık oluyoruz. Birincisi İran kuzeyi ile Kıbrıs'tan Türkiye'ye dayatılan bölücü programla, bunun ürünü olan ABD özel kuvvetlerinin desteklediği PKK terörünün ve içeride etnik, dinsel ayrılıkların körüklenmesidir. İkincisi ise milli devleti savunmak amacıyla ABD'nin İran kuzeyinden Türkiye'ye yönelttiği tehdidi önleyici önlemleri almak ve PKK terörüyle savaşmaktır. Kontrgerilla birinci programı uygulamak amacıyla faaliyetini sürdürdü. Genelkurmay'ın komutası altına alınan ÖKK ise ikinci görevi yerine getirmeye çalışıyor. 20 Ekim 1991'de yapılan erken seçim ANAP iktidarının sonunu ilan etti. Süleyman Demirel ve Erdal İnönü'yle DYP-SYP koalisyon hükümeti kuruldu. Özetle iki program arasındaki hesaplaşma 1993 yılı başlarında yoğunlaştı. Peş peşe gelen Gladio saldırılarından sonra 17 Nisan 1993'te Turgut Özal'ın yürüme bandında öldüğü açıklandı. Yollar geri dönülmez şekilde ayrıldı. Özal'ın sivilleşme planı. Özal dönemi sivilleşme ve sivilleştirme sözcüklerinin en çok kullanıldığı dönemdi. Özal'ın sivilleştirme stratejisi esas olarak 4 adımdan oluşuyordu. 1. Ürü-Ossor'un 2000 yılına uzanan askeri hiyerarşi planını bozmak. 2. Güneydoğu'da bir süper vali aracılığıyla askeri güçleri denetim altına almak. 3. MIT'i sivilleştirmek. 4. Genelkurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamak. Özal planın birinci ve ikinci adımlarını gerçekleştirdi. Ancak üçüncü adım CIA-Mossad bağlantılı Hiram Abbas'ın MIT'ten uzaklaştırılmasıyla başarısızlığa uğradı. 1989 Ağustos'unda Doğan Güreş'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması Özal'ın durumunu daha da zayıflattı. Özal'ın bu sivilleştirme planı, Gladio'nun operasyon merkezini emniyete taşınmasının rotasını da açıklıyordu. 1990'lı yılların başında emniyetin istihbarat ve personel dairelerine Fethullahçıların yerleştirilmesi de bu rotanın önünü açıyordu. Emniyet içindeki bazı unsurların uyuşturucudan kara paraya kadar kurdukları mafya ilişkileri de kontrgerillanın emniyette üstlenmesine uygun ortam yaratıyordu. Bu üstlenmeyle birlikte MIT-emniyet ilişkileri daha iç içe geçecekti. Kontrgerillanın bu yeni yapılanması CIA ve Pentagon'un daha doğrudan yönetimini gerektiriyordu. Bundan sonra da öyle oldu. 90'ların başında derin devlet. 90'ların başında mafya, gladio, tarikat sistemi kurularak rejim değişikliğinin gerçekleştiğini söyleyebileceğimiz dönemde Özal'ın başında bulunduğu derin devlet örgütlenmesi yukarıdaki gibiydi. Şema'nın kritik bölümü, Özal'ın Çankaya'daki danışmanları yani Savaş Paşaları ekibiydi. Özal'ın gölge genelkurmay başkanı Kemal Yamak'tı. Özal onu resmen ordunun başına getiremeyince Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yaptı. Özal'ın danışmanları arasında ÖHD'den gelen öteki emekli generaller şöyle sıralanıyordu. Recai Engin, Hulusi Sayın, Rüştü Naiboğlu. Kemal Yamak, Çankaya'nın savaş paşalarının kilit adamıydı. Ordu işlerini birlikte çekip çeviriyorlardı. Körfez krizi Yamak'ı özellikle ön plana çıkardı. Özal'ın gölge genelkurmay başkanı, gerçek genelkurmay başkanını gölgede bırakıyordu. Yamak'ın adı Namık Kemal Ersun'un darbeci subaylar arasında geçiyordu. Ersun ve ekibi tasfiye edildiğinde Yamak da Kayseri'ye sürüldü. Kemal Yamak, 12 Eylül'de Diyarbakır'da 7. Kolordu komutanıydı ve Diyarbakır cezaevi cehenneminin yaratıcısıydı. Recai Engin, 1939'da Kara Harp Okulu'nu bitirmiş, 1955'te kurmay olmuştu. 1966'da Tuğ Generalliğe terfi etti. Aynı yıl ÖHD'nin başında bulunuyordu. 1967'de görevi gereği yazar İlhami Soysal'ı dövdürttüğü saptandı. 1977 yılında adı Namık Kemal Ersu'nun darbe girişimine karıştı. Yemak'la kader arkadaşlığı o yıllara dayanıyordu. Darbe girişim başarısız olunca Ersun ve Rüştü Naiboğlu ile birlikte emekli edildi. Hulusi Sayın'ın adı ilk kontrgerillacılar arasında geçiyordu. 12 Eylül'deki Atatürkçü solcu subayların tasfiyesinde büyük yararlılık göstermişti. Güneydoğu'daki Asayiş Kol Ordusu'nun kurucusu ve ilk komutanıydı. Emekli Tümgeneral Rüştü Naiboğlu, Başbakanlık Güvenlik Danışmanıydı. MİT raporu günlerinde MİT müsteşarına getirmek için yoğun çaba harcanmış ve Hiram Abbas'a çatışmıştı. Eski askerler Naiboğlu'nun CIA tarafından eğitilmiş Amerika için en önemli isimlerden biri olduğuna vurgu yapıyorlardı. Savaş paşalarına yardımcı olarak yine Özal'ın yanında emekli Tümgeneral Muzaffer Başkaynak, Abdullah Kuloğlu, Bülent Öztürkmen, Selahattin Çakmakoğlu gibi isimler bulunuyordu. Başkaynak, Çankaya'nın genel sekreter yardımcısıydı. Kuloğlu, Özal'ın yürütme koordinasyon başkanıydı. Bülent Öztürkmen ise 12 Mart'ta MİT görevlisi olarak Ankara'daki işkence timlerinden birinin başında bulunuyordu. Çakmakoğlu ise eski emniyet genel müdürüydü ve başbakanlık müsteşarı görevinde bulunuyordu. Özal onu da çekirdek kadrosuna dahil etmişti. Öte yandan 21 Ocak 1987'deki Kırıkkale toplantısında görüldüğü gibi tarikatçı valiler ve emniyet müdürleriyle Özal arasındaki bağlantıyı Korkut Özal gerçekleştiriyordu. Korkut Özal, Turgut Özal'ın yanı başında ekibin önde gelen isimlerinden biriydi. Bu tarikatçı ekiple ilgili 1990 yılında hazırlanmış MİT raporunda şöyle deniyordu. MİT, Emniyet Teşkilatı içindeki İslamcılar hakkında bir rapor hazırladı. Raporda yer alan isimler İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük, İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı, Yardımcısı Hacı Neşet Taş, İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı ANAP Malatya Milletvekili Galip Demirel. Toplanan bilgiler etüt olarak bir araya getirilmiş. Etütçüler, tarikatçılar aldı yürüdü diyorlar. Ordu içindeki Fethullahçı örgütlenmeye dikkat çekiyorlar. Özellikle üç ismin üzerinde duruluyor. Abdülkadir Aksu, Hamdi Ardalı ve Saffet Arıkan Bedük. 2000'e doğru 11 Şubat 1990 sayfa 8. ÖHD ve MİT'te 12 Eylül ekibi ön planda görünürken, emniyetteki tarikatçı yapılanma içinde Fethullahçı ekip yükseliyordu. 1991'den sonra ÖHD derin devre şemasından çıkacak, ÖKK olarak Genelkurmay'ın komutası altına alınacaktı. İsim isim dal grubu. 12 Eylül'deki kontrgerilla örgütlenmesinin bir örneği olarak, 7 Ağustos 1988 tarihli 2000'e doğrunun İsim İsim Dal Grubu kapak haberini özetleyerek kitabımıza alıyoruz. Dal, derin araştırma laboratuvarları sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Laboratuvar sözcüğü fiziksel hatta biyolojik bir çağrışım uyandırıyor. Yanlış değil. Gerçekten de dal işkencehanesinde insanların fiziği, kimyası ve biyolojisi ilgileniliyor. Boylar kısaltılıp uzatılıyor, organlar tahrip ediliyor, organ nakilleri yapılıyor, elektrotlar bağlanmış organ parçaları kimyasal dönüşümlere uğratılıyor. Dal 1970'lerin ortasından beri faaliyet gösteriyordu. Kemal Yazıcıoğlu, Mustafa Haskuş, Bekir Kır, Celal Sandal gibi ünlenmiş ülkücü polislerin karargahıydı. Solu ezme operasyonlarının başlıca aletiydi. Ülkücülerin cinayetlerini örtme, hatta kolaylaştırma işlerinin polis içindeki merkezi durumundaydı. 12 Eylül gelince dalı normal emniyet teşkilatı hiyerarşisinin dışına çıkardı. Doğrudan doğruya Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Recep Ergun'a bağladı. Dal 12 Eylül dönemi boyunca solcu sanıklara kan kusturdu. Binlerce insan yaşamı boyunca fiziksel olarak, daha da önemlisi ruhsal olarak sakatlandı. Dalın yöntemleri askı, vücutta sigara söndürme, elektrik şoku, tırnak sökmek, tırnak diplerine iğne batırmak, cof sokmak, tesislere ezmek, ayak ve el parmaklarını ezmek idi. 2000'e doğru 7 Ağustos 1988 sayfa 8. 2000'e doğrunun araştırmasında dal grubu polisleriyle ilgili şu bilgiler yer almaktaydı. 1. Şube dal grubu polisleri. Tablo şöyle oluşuyor. Yaka ve sicil nosu, adı soyadı, rütbesi, baba adı, doğumu. 3757/55203 Abdülkadir Kirişçi, polis memuru, Mehmet 1951. 3917/50153 Abdurrahman Özcan, polis memuru, Hikmet 1949. Arif Demir, polis memuru, İsmail 1954. Ahmet Bay, 6475/66082 Ali Rıza Yılmaz, polis memuru. Bayram, 1956, Niksar. Adem Barut, polis memuru. Hasan, 1946. Ali Türüdü. 630 bölü 33.922. Ali Çakır, komiser muavini, emekli. 2575 bölü 16.800. Aydın Kapucu, komiser muavini, Hilmi, 1935. Atalay Sütbeyaz. Ahmet Yılmaz, komiser muavini, Mustafa, 1950. 4304 bölü 4285, Bahri Duran. 1834 bölü 51.038, Bekir Kır. Polis memuru, Seyit, 1950. 118 bölü 31.734, Bahar Öztürk, başkomiser. 825 bölü 42.823, Bekir Pullu, polis memuru, Ali, 1949 Kalecik, Bilal Yeniçeri. 5878 bölü 59.580, Celal Çoban, polis memuru, İbrahim, 1954, Burdur Yeşilova. 85.056.001, Can Başer, komiser muavini, Tevfik, 1956. Cafer Çamlı, Celal Sandal, polis memuru, Abdi, 1942. 3332 bölü 55.012, Cevdet Yazıcı, polis memuru. Çetin Çatal, Davut Bucak, polis memuru, Süleyman, 1953. 6607 bölü 56.343, Ekrem Bağana, polis memuru, İbrahim, 1954. Faruk Darendeli, polis memuru, Mehmet, 1954. 207 bölü 59.984, Ferruh Tankuş, komiser muavini, Necdet, 1955. 2246 bölü 63.517, Fuat Karakartal, polis memuru, Ziya, 1958. Halil Kartal, polis memuru, Rasim, 1951. Fahrettin İlgün, polis memuru, Cafer, 1950. Hüseyin Karabulut, emekli başkomiser, Battal, 1955. Hamdi Aktı, polis memuru, Hasan, 1944. 190 bölü 21.663, Hasan Yaşar, komiser muavini, Mehmet, 1943. İbrahim Dedeoğlu, komiser, Hüseyin, 1947. 3310 bölü 49.289, İhsan Sayım, polis memuru, Süleyman. 218 bölü 22.396, Kemal Yazıcıoğlu, başkomiser, Kenan Avcı. 233 bölü 444.71, Kazım Karabulut, polis memuru, 1950, Hatay. Kemal Gülgeçli, Mehmet Güney, polis memuru, Yusuf, 1945. Muzaffer Paçacı, polis memuru. 2317 bölü 53.488, Mehmet Ali Demir, polis memuru, İlyas, 1952. 3439 bölü 55.185, Münir Yazdıç, polis memuru, Necmettin, 1953, Erzurum. 5099 bölü 55.373, Mustafa Dink, polis memuru, Mehmet, 1950. 505 bölü 50.124, Mustafa Altındaş, polis memuru. 371 bölü 56.008, Mustafa Haskırış, komiser muavini, Mücahit Özdemir, Murat, 1954. 391 bölü 55.821, M. Sait Özer, polis memuru, Ömer, 1950. 635 bölü 24.670, Mustafa Öner, komiser muavini. 571 bölü 18.666, Mehmet Aslan, komiser muavini, Mustafa Uncular, Mustafa Uğur, Mustafa Çoban. 4645 bölü 55.876, Murat Doğan, polis memuru, İbrahim, 1952. 1253 bölü 35.755, Mesut Sakarya, polis memuru, Mustafa, 1948. Mustafa Önayar, Mustafa Seda, polis memuru, Ali Osman, 1940. Mustafa Bayır, polis memuru, Mehmet, 1951. Muzaffer Altıntaş, polis memuru, Aslan, 1944. Menderes Bilgili, 4871, Muzaffer Çatak, polis memuru, Mehmet, 1947. 135, Mustafa Özcihan, polis memuru, Hamza, 1942. Muzaffer Özbaş, komiser, Nazmi, 1943. Nazif Makoç, Polis memuru Kazım 1952. 1552 bölü 63432. Necdet Algül, polis memuru Osman 1955. Nizam Şeref. Nuri Onat, polis memuru Haydar 1949. Nihat Tümakın, polis memuru Hamit 1954. 2373 bölü 63469. Osman Ceylan, polis memuru. Ökkeş Şanlı, komiser Hasan 1945. 114 bölü 38.098 Ömer Bülbül, komiser muavini. Osman Ak, komiser Tosun 1959. 80 bölü 62.482 Recep Uzuntaş, polis memuru Sadık 1953. 8 bölü 37.390 Rıdvan Güler, komiser muavini Reşat 1952. Sıraç Kaya Turan, Şehmistan Çelik, polis memuru Müzekkir 1956. 2976 bölü 65.226 Selçuk Alparslan, Sadettin Ergün, polis memuru Seyfullah 1950. 3881 bölü 46.327 Turan Öztürk, Mihri Ali 1950 Kars, Sarıkamışlı Köyü. 16 bölü 65.999 Tuncay Yağmur, komiser muavini Hamdi 1959. 76 bölü 21.799 Hükümet, emniyet amiri Kemal 1947. 2303 bölü 55.366 Uğur Özdemir, polis memuru Nurettin 1949. 5342 bölü 57.600 Yusuf Gökalp, Ziya Özdemir, Ömer 1956. Halil Kartal, polis memuru Cafer 1952 Ayaş. Kemal Göker, polis memuru Mehmet 1951 Kayseri. Cafer Çamlı, polis memuru Ahmet 1952 Kalecik. Bilal Say, polis memuru İsmail 1954 4 Yol. Erol Aytekin, polis memuru Arif 1945. Harun Buzoklu, polis memuru Şükrü 1949 Yeşilhisar. 13. ayrımın sonu, sayfa 204.